Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt.
Ben Özgür.
Yeni bir ikisi birle karşınızdayız arkadaşlar. Engelleme haberleri de var. Hemen başlayalım. Program kapansın.
Sert girdin.
Çok sert girdik. Neden? Çünkü ekşi sözlüğü engellediler. Şu anda ekşi sözlüğe VPN haricinde sevgili arkadaşlar giremiyorsunuz. Herhangi bir açıklaması da yok henüz BTK tarafında bildiğim kadarıyla. Neden? Ekşi sözlük yöneticileri, avukatları gitmişler, görüşmüşler ki ya nedir bunun sebebi? Tamam bir karar var, ona ulaşabiliyorlar işte kapatılsın vesaire falan diye. Ama nedeniyle alakalı bilgi edinememişler.
Evet, sen ne düşünüyorsun? Ben yorumsuzum zaten.
Yorumsuzum. Ben de yorumsuz kalmayı tercih ediyorum. Donanım haberinde kapatılmasını istemiyorum sevgili arkadaşlar. Daha ödeyecek kredilerim var. İşimi seviyorum. Ama
bir tıkla forum kapatılmasın.
Bir tıkla forum kapatılmasın. Sizlerin de faydalandığını düşünüyorum forumdan. Evet. Ekşi sözlüğü kullanıyor musun sen?
Ben ekşi sözlüğü kullanmıyorum.
En azından böyle bir araştırma yaparken baz alıyor musun?
Yok. Yani
şöyle bir konu yazayım da şuradan bilgi alayım.
Şöyle oluyor bazen. Bir filmi izledim mesela. İşte film, oyun neyse. Ya, enteresan bir hikayesi var. Böyle açıklanamayan bir şeyler var mesela.
Evet.
Önce bir Türkiye'de bir ekşi sözlükte illaki bir onun NFT'si oluyor. Önce ona bakıyorum. Ondan sonra da işte yurt dışındakilere bakıyorum ama ekşi sözlük... Sen bizim rakibimizi niye bu kadar...
Aslında ekşi sözlük de şu anda en çok tıklanan 10. Evet. site ve 100 milyondan fazla tekil kullanıcı sanırım giriyor her ay.
Yani öyle deyince de çok oluyor.
100 milyon görüntülenme olabilir.
100 milyon üzerinde bir şey var ama.
Biz kaç görüntüleniyoruz?
Ya biz 100 milyon üzerindeyiz.
Güzel.
O yüzden hani ekşi sözlük de bizden daha fazladır. Belki orada bir tekil vardır, ne bileyim günlüktür belki.
Olabilir,
bir şey var. Çünkü bu istatistikler de çok net olmuyor bazen.
Evet evet, ben birkaç tane siteyi gezdim de buldum yani. Hı-hı. Ama onuncular, onu biliyorum.
Evet, onu zaten diğer şey site sıralamalarında çok net gözüküyor. Ve hani işte biliyorsun bazı haber siteleri inanılmaz SEO haber girip üst sıralara çıkıyor. Hani ekşi de öyle bir şey de yok.
Yok,
o yüzden
ama
ekşinin bu kadar yukarıya çıkması zaten bir başarı ve şey yani.
Ve şu anda işte bilgi alamıyorlar. Ben de mesela ekşiyi şey için kullanıyordum. Üniversite döneminde üniversite hocalarını araştırmak için. Yani okulun akademik kadrosuyla alakalı bilgileri girmiş, yorum yapmış mı öğrenciler, bir şeyler doldurulmuşlar mı diye oraya bakıyordum. Hani süper faydalandığım bir yer değil ama ne bileyim Özgür Ses'in engellenmesi.
Burada engellendim.
Görüşürüz. Görüşürüz. O yüzden senin haberine geçelim mi?
Evet, benim haberime geçelim. Daha safe bir haberim. Geçelim. Ama burada da bak yine üzüntülü bir şey var. Çünkü aklımıza Sony'nin Türkiye'den ayrılma haberini getiriyor. Sony'nin, yani Microsoft'un açıklamasına göre PlayStation Xbox'tan 2 kat fazla satmış. Bunu şöyle daha derinleştirebiliriz bu bilgileri. Brad Smith, Microsoft'un başkanı demiş ki, işte pazar paylarını karşılaştırmış. Avrupa'da %80'e 20 PlayStation önderliğinde.
Çok baskın.
Japonya'da %96'ya 4 yine PlayStation, ki Japonya'da zaten Xbox'ın çok da bir şeyi yok.
Şaşırmadık.
Evet. Tüm dünyada ise genel olarak 70'e 30 yine bir PlayStation üstünlüğü var. Evet. Bu direkt hani Microsoft'tan gelen bir açıklama bu arada. O yüzden PlayStation'ın ne kadar oyun tarafında önde olduğunu buradan görebiliyoruz yani.
Yani hem konsol satışı dolayısıyla da oyun.
Tabii. Yani işte Microsoft son yıllarda birkaç adım atıyor ama en önemli şey hep unutuyorlar. Oyun çıkartmıyorlar.
Evet.
O çok büyük bir sorun yani.
Özel bir oyun var mı ya? Eskiden Forza falan vardı. Ben sadece Xbox'ı Forza için almayı falan düşünüyordum. İşte Halo var Amerika pazarında.
Tabii.
İnanılmaz o eşleşmiş bir şey artık.
Yani FPS denince akla Halo gelirdi zaten.
Tabii tabii. Yani, öyle bir durum vardı. Ama şu pazar paylarına rağmen Activision'ın satın alınmasıyla alakalı bir itirazları var bu adamların.
PlayStation'ın var tabii. Oradaki olay da şu aslında. Tabii daha derinlerde başka fikirleri yürütüyorlardır ama şimdi temelde olay şu aslında. Microsoft daha önce Bethesda'yı satın aldığında dedi ki biz oyunlarımızı PlayStation'a getirmeye devam edeceğiz. Hı-hı. Tabii ki hani bir şey olmasın, hani böyle ayıp olmasın gibi bir atasözü söyleyeyim. hani bekara karı boşamak kolaydır derler.
Anladım.
Hani o şekilde bunu dediler, insanlar daha iyi tamam dediler ve çıkacak ilk büyük Bethesda oyunu olan Starfield PlayStation'a gelmiyor. Şimdi
sözü tutulmadı.
Söz tutulmadı ve şimdi diyorlar ki Activision Blizzard oyunlarını da getireceğiz. Özellikle Call of Duty'nin oyuncu sayısının %60'ı gibi çok büyük bir sayı PlayStation'dan geliyor. Şimdi sen onu oradan çıkartırsan bir kere Call of Duty eskisi kadar büyük bir marka olmaz. Biraz düşer, oyuncu sayısı düşer ama PlayStation tarafında da ciddi bir kayıp olur. PlayStation o yüzden o işe hiç bulaşmak istemiyor. Diyor ki yani direkt satın almasınlar istiyor.
Anladım.
Microsoft aslında burada şöyle enteresan bir adım attı. Nintendo Switch biliyorsun. Son birkaç yıldır en popüler konsol yani.
Tabii tabii canım, ben bu şey Animal, ben de o konsolu mesela Animal Crossing diye bir oyun var. Sırf onun için almak istedim. Çok tatlı, çok böyle huzurlu bir oyuna benziyordu tabii, tabii. Mesela çekici oyunlardan.
Ya Switch'in çıkış yılı da şöyle enteresan aslında. İşte 2018'de çıkıyor. Hı-hı. Tam böyle bir önceki neslin bitiş dönemi. İnsanlar dedi ki yani nesil bitiyor zaten, evet. Switch alalım. Şimdi yeni nesile geçtik. İnsanlar dedi ki oyun yok, Switch alalım. O yüzden Switch zaten bayağıdır en çok satan konsol konumunda yani ay ay olarak baktığımızda. O yüzden de Microsoft dedi ki bundan sonra dedi biz eğer Activision Blizzard satın alımı olursa 10 yıl boyunca Call of Duty'nin oyunlarını Nintendo Switch'e getireceğiz dedi. Bunu böyle nasıl büyük duyurularla falan paylaştı. Ama burada şöyle komik bir şey var. Nintendo bu durumu hiç sallamadı.
Çünkü öyle Japonlar için bunu damadı.
Aynı gün şimdi duyuru yapılıyor. Microsoft her yerde haberler, şunlar bunlar. Nintendo'nun resmi Amerika, bak Nintendo of America hani. Genel Nintendo da değil. Amerika'nın Twitter hesabında bu olay haber yapılmadı. Ya yani duyurusu yapılmadı ve şöyle bir şeyin haberi yapıldı. Ne bileyim Asya'da bir ülkede mi, Amerika'da bir şey bir yerde mi ne? Çocuklar için Switch üzerinden bir eğitim verilecekmiş. Çok küçük bir haber. Onu paylaştılar böyle ama Call of Duty oyunları işte Switch'e geliyor diye bir şey hayatta söylemediler.
Yani umurlarında hiç olmamış.
Zaten niye umurunda olsun ki Switch kullanıcısının?
Ya biraz da öyle. Ben Switch kullanıcısının Switch'ten böyle bir oyun beklentisinde olduğunu çok düşünmüyorum. Ha ben Switch kullanıcısı mıyım? Çok ciddi bir konsol oyuncusu muyum? Hayır. Hı-hı. Ama ne oynadıklarını görüyorum. Yani ben Call of Duty istiyorum Nintendo Switch'imde diye kuduran birisi görmedim ben.
Eğer böyle bir şeyde oynamak istiyorsan mobile oynayabilirsin.
Yani mobile çok biraz ona dönmüş durumda. Evet. Ama ben ilk başta şey diye bakıyordum. Ya PlayStation neden bu satın alıma bu kadar karşı çıkıyor ki? Satış miktarlarına bak. 70'e 30 yani globalde. Bu adam hiç mi ekmek yemesin? diye işte düşünüyordum ama işin arka planı büyükmüş.
Evet yani oradaki sorun bakalım ne olacak? Bu arada satın alımdan geçmeyebilir. Çok riskli bir dönem aslında orası için diyelim. Senin haberine geçebiliriz.
Geçelim. Istersen. Samsung Galaxy S23 FE yani Fan Edition yakında geliyor. İşte tüm bildiklerimiz şeklinde sitemizde de zaten bir haberi vardı sevgili arkadaşlar. Fan Edition telefonları biliyorsunuz. Abisinin birazcık daha özellikleri kısılmışı. Arka kamerası benzer performansta ama ön kamerası birazcık daha geride. Evet. Şeklinde bir konfigürasyonla beraber geliyordu.
iPhone'un SE'sine benzetebilir miyiz biraz?
Biraz öyle. Biraz öyle. Ve şöyle bir durum da var. İşte Fan Edition'larda bir şeylerden ufak tefek kısıyorlar çünkü mesela. Snapdragon 8 8 Plus Gen 2 değil Gen 1 ile beraber gelecek bu telefon. Biz dönem işte Fan Edition'ın Exynos Yonga'yla da geldiğini gördük. Snapdragon Yonga'yla da geldiğini gördük. Burada direkt Snapdragon Yonga olacak. Gen 1 ile Gen 2'nin arasındaki fark şu aslında. Gen 2'ye geçildiğinde bir tane daha performans çekirdeği var. Bir tane aslında verimlilik çekirdeği azalıyor. Ama toplamda çoklu çekirdekte %40 fark oluşuyor. Yani Gen 1 Gen 2 arasında böyle bir fark var. Tek çekirdekte de işte %10-%15 civarlarında bir fark oluşabiliyor sevgili arkadaşlar. Ama yine de Yonga güçlü Yonga. Yani oyun oynamak isteyen adam için gayet dolu dolu bir Yonga kendisi. İşte yani hali hazırdaki en güçlü Yongalardan biri olduğu zaten o kadar dert etmeyin gibisinde açıklamaları da olmuş Samsung'un. Yani ki yani Gen 2 olmaması çok üzmesin sizi. Çünkü ben onu amiral gemisi telefonlarda kullanıyorum. Şimdi onların albenisini niye öldüreyim o arada diye. Biz de kendi açıklamamızı yapabiliyoruz tabii ki. 120 Hz AMOLED ekranla beraber gelecek.
120 orada zaten artık şey standart.
Standart ya. Samsung'un elinde zaten bir sürü panel üretim tesisleri. Şunları bunları zaten yani bir elin parmakları kadar panel üreticisi var. Onlardan bir tanesi de Samsung. TV tarafına da hakim oldukları gibi ekran sektörüne de çok ciddi bir şekilde katkı sağlıyorlar. Herhangi bir ekranın işte Samsung marka olduğunu gördüğünüz zaman için rahatlıyor. En azından benim öyle yani. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte pazara girerse rakip markaların orta sınıf teklifleriyle zorlu bir rekabette karşı karşıya kalabilir şeklinde bizim editörümüzün yorumu olmuş. Doğru. Ama işte orada da büyük ihtimalle Xiaomi'nin çözümleriyle aslında kafa kafaya gelmesi durumu olur. Lakin ben Samsung'un marka algısının hala Xiaomi'den daha kuvvetli olduğunu ve bu açıdan çok zorluk çekmeyeceğini düşünüyorum. Ve FE modellerin daha önceki modellerden gördüğümüzde en azından Türkiye pazarında sevildiğini görüyorum ben. Düşük fiyat, kıyasla en azından daha düşük fiyat. Yani çünkü düşük fiyat algısı kişiye değişir. Kıyasla düşük fiyat, iyi performans, iyi ekran, ön çekim kamerası geride, arka kamerası iyi. Malzeme kalitesinde ufak tefek tavizler veriliyordu. Tasarımı son nesil gibi mi olacak yoksa S22 serisi gibi mi olacak?
Onun belli değil.
Çok bir şey belli değil açıkçası. Onun henüz görseli sızıntısı ortaya çıkmış değil. Ama ben bu tür telefonlar için heyecanlanıyorum. Sen bir tık altını böyle light versiyonunu alanlardan mısın?
Yok değilim.
Bitti.
Ya ben işte zaten telefon işte akıllı telefonların çıkmasını ben direkt iPhone 4S ile başlamıştım. Sonrasında SE ile devam ettim. Birinci nesil SE ki bence hala dönem bazında değerlendirdiğimizde SE çok güzel bir telefondu.
Mantıklı. Şarjı tutmuyor ama aslında kötü bir telefon
bir
değil.
Bir de mesela şu anda SE, yani o birinci nesil SE gibi telefon çıkarsan çok küçük kalır.
Evet.
Ama o dönem zaten o 7 ailesini 6'lar daha yeni çıkmış olduğu için kabul edilebilir bir seviyedeydi. Hani 5'ler falan daha yeniydi.
Tabii.
Sonrasında zaten hemen 11'e falan geçtim. Böyle bir hızlı bir atlayış oldu benim için. Ama bence telefon özellikle Türkiye'de bir şey alıyorsan alabildiğin en üstünü alman lazım ki
seneye fiyatı artar zaten. Aynen. O yüzden öyle. Ama işte bizde FE model yani bütçen hiçbir zaman üst segment civarlarına çıkmayacaksa mesela benim bütçem hiçbir zaman 40 bin liralık bir telefon almaya yetmeyecek gibi geliyor bana. O yüzden mesela ben FE modellere bakabilirim.
Tabii yani bakılır. Geliyor.
Performans isteyen birisiysen.
Bir de Android istiyorsan tabii ki.
Ha tabii o da.
Android istiyorsan önemli bir konu.
Evet.
Şimdi aslında önemli bir haberim var.
Benim öbelli önemli haberim vardı. Sen senin önemli haberine geçsene kardeşim. Uyun.
O zaman hemen ya şöyle aslında seninle de konuşmak önemli. Çünkü bir ses uzmanı mı diyelim sen ne diyeyim?
Estağfurullah efendim. Audiofil diyelim. Yok yok gerçekten kaliteli sesi seven birisi olarak özetleyelim.
Yani hem sektörde hem de tanıdığım insanlar arasında bir kulaklık alacak olsam ilk sana sorarım.
Yani. Eyvallah.
Şimdi o zaman yine sana soruyorum.
Please. Sor abi.
Sony bir yeni kulaklık yapıyor. İki yeni kulaklık yapıyor. Hı-hı. Söylentiye göre tabii ki. Tamam. Bunlardan birisi kulak içi, birisi kulak üstü değil, kafa üstü.
Kafa üstü,
kulak üstü
okay.
Biraz enteresan olabilir. Şimdi buradaki hedef yani çıkan söylentilere göre Apple AirPods'u geçmek kulak içi versiyonu tabii ki.
Sony'nin yapabileceği bir şey aslında.
Tabii ki ses konusunda.
Yapar. Yani, aktif gürültü engelleme konusunda özellikle.
Aynen öyle. Ama burada şöyle bir sıkıntı var aslında. Oyuncu kulaklığı gibi lanse ediliyor. Ama şimdi AirPods ne alaka o zaman? Çünkü AirPods bir oyuncu kulaklığı değil.
Değil.
Nasıl bir mantık kurulacak tam anlamadım. Birkaç bilgi var ama çok da hani dediğim gibi söylenti olduğu için şey değil.
Netleşmiş,
yani
bir, şey
netleşmiş
yok,
bir şey yok ortada. İşte 5 saat bir kullanım ömrü olacağı söyleniyor. Project Nomad bu arada. Nomad bu kulak içi versiyonu.
Bu arada oyuncuya yetmez 5 saat.
Yetmez.
Yani ben sabahtan akşama kadar oyun oynadığım dönemleri biliyorum. Lise döneminde, üniversite o geçiş döneminde 5 saat bana yetmez. Hızlı şarj olacaksa çok sıkıntı olmayabilir de.
Hızlıca ama çok hızlı olmaz.
Ya şey oluyor bazen 5 dakika şarj ediyorsun 2 saat kullanım süresi veriyor sana misal veriyorum.
Yani işte XM3'den biraz daha kısa ömürlü olduğu yazılmış ki XM3'de baktığında da 2 nesil önce gibi değerlendirebiliriz.
İşte XM4 yani. Falan var XM5 var yani niye?
Bir de şöyle bir şey var şimdi tam kulak içi kulaklık konusunda AirPods'la yarış tamam güzel yarışabilirsin de ama oyun tarafına niye giriyorsun burada bu önemli. Hani bir de kulak üstü oyuncu kulaklığı yapacaksan zaten yaptın daha çok yeni birkaç önce.
İnsonlar da kafa yani. Mesela kafa üstü kulaklıklar onlar. Şimdi kulak için şöyle bir avantajı var. Yaz ayında o koskoca kulaklığı kafanda taşımak istemeyebilirsin. Suni deriyle terlememek isteyebilirsin. Bu kullanıcıları hedef almış olabilirler ama TVS'de kendi modelleri içerisinden bir oyuncu modeli devşireceklerse düşük gecikme süresiyle misal veriyorum veyahut direkt 2.4 GHz üzerinden çalışan bir şey getireceklerse o zaman mantıklı bak. Çünkü şey var şu anda bütün bak mesela rakibi de bahsetti yine Bluetooth. Hı hı. İşte en iyi ihtimalle 30 ila 50 milisaniye arasında gecikme süresi demek oluyor bu. Bazı oyuncuların hoşuna gitmeyebilir bu kadar gecikme süresi. Mesela ben o kadar rekabetçi oynamadığım için öyle bir kulaklıkta çok sıkıntı duymam. Ama derse ki mesela 2.4 GHz 1 milisaniye tepki süresi 5 saat kullanım ömrü o zaman oluyor. Evet. Çünkü şu anda öyle modeller çıkmaya başladı. Hem TVS olup hem Bluetooth'a bağlanan hem de 2.4 GHz'de bağlanan. Bunu hedefliyor olabilirler.
Ya biraz sanki böyle kendisiyle yarışacakmış gibi oluyor. Hani şimdi XM serisi bence çok güzel.
Güzel.
Güzel kulaklıklar. Hı-hı. Şimdi ama normal günlük kullanım hani müzik tarzı bir şey. Oyuncu tarafını daha yepyeni bir seriye çıkarttın. Hani Inzone diye bir alt marka yarattın sen orada ki onun devamı gelecektir illaki.
Gelecektir.
Aşkısı ben anlamadım yani.
Dediğim gibi kesin şey olayı var. 2.4 GHz özelliğini katıp 1 milisaniye gecikme süresine getirip olayı bu şekilde kapatacaklar. Gecikme yok falan diyecekler yani.
Evet yani 2024'ün ilk aylarında çıkması bekleniyormuş söylentileri.
Ya, PlayStation yarı fiyatında olmasın da şimdi
olur.
Şu bir tane kontrolcü getirdiler ya geçenlerde. Evet, abuk subuk fiyatla. Yani zaten Türkiye'den çekiliyor zaten. Yani,
hemen bir örnek vereyim. Daha dün gördüm ben Twitter'da. Zorlu manzarası olan bir villa satılıyor. 81 milyon. Villa demişim ya kupon daire mi diyorlar öyle bir şey diyorlar ya. 81 milyon TL. bir ünlü bir ismini hatırlamıyorum ama Al Capone'du galiba. Hı. Onun işte Amerika'daki villası 2 milyon dolar. Çarpsan bile etmiyor. Yani bir Amerika'da villa alabiliyorsun evet, evet. O para. İki tane hem de.
Yani o yüzden şimdi yarı fiyatına işte konsol kontrolcüsü getiren adamdan kulaklığı da uygun fiyata sunmasını beklemediğim için.
Evet.
Evet. Sony çıkıyor. Gidiyor. Boşver.
Yani Sony gidiyor zaten.
Sony evet. Gidiyor. O zaman sevindiğimizden değil ha.
Ya tabii ki ben çok özellikle PlayStation'a çok üzüldüm ben. Yani.
Ya sevindiğimizden değil de fiyat ya kafaları biraz tuhaf da o adamların.
Yani evet ya PlayStation tarafında ben açıkçası seviyordum şey olarak. Fiyatlandırmalarını da seviyordum.
Oyun fiyatlandırma... Ya yurt dışında indirim yapılıyorken burada o geçerli olmayan indirimler dönemi mesela beni çok irite etmişti.
Ama şunu da bak göz ardı etmemek lazım.
Söyle ne diyeceksin?
70 dolar diyelim ortalama tamam. Bir oyun. Tamam. Ki ve bize United Kingdom odaklı bakılıyor.
Tamam.
O yüzden aslında hani işte 70 pound diyebiliriz.
Okay.
Çarp 20 ile.
Ha onu diyorsun. Ben okey ona bir şey demiyorum. Ben sadece şeyden bahsediyorum. Belli dönemlerde indirimler yurt dışında yapılıyorken ha. Bizim ülkeye uğramıyordu o indirimler.
Evet bazı spesifik indirimler gelmiyor dediğin gibi.
İşte.
Ama işte yine de şu PlayStation'da her hafta mutlaka bir dijital indirim oluyor.
Var. Ben benim Plus şeyim var. En düz PlayStation 4'ten vafat böyle. Hani ilkin ilki tamam mı? İlk kutudan çıkarılmış PlayStation 4'lerden biri olabilir. Mesela ben aboneyim orada bedava oyun geliyor. Kütüphanemi ekliyorum oynuyorum okey. Ama diyorum ya şey var bazen işte Sony Türkiye'den çıkıyor. Ha iyi gülüyorsunuz falan.
Evet yani Xbox'ı çok sevenler nasıl çıkıyor falan diye. Bu şunun göstergesi arkadaşlar ne yazık ki. Sony çıkıyorsa Microsoft da çıkar. Samsung da çıkar, Apple da çıkar bir noktada.
Ya bir noktada bunlar da başımıza gelebilir. Game Pass'in evet. Fiyatı senelerdir değişmedi aynen, ya. Evet yani. Game hala ben 35 lira veriyorum. 45 lira veriyorum galiba deluxe olanını kullanıyorum.
Ya Amazon 8 lira. Amazon 8 lira.
Tükürdükleri de yalayamıyorlar çünkü şey var. Adamlar dedi ki yani biz bu fiyatı asla değiştirmeyeceğiz. Aynen. Nereden bilsin dolar ya, 20 lira olacak.
8 lira 50 cent bile etmiyor galiba ya.
Yok hiçbir para etmiyor canım. Sen sadece o platforma bağlılığını göstermiş oluyorsun yani. Onun dışında da bir de hizmet alıyorsun. Prime'ı var, evet. Şeyi var falan filan. Neyse biraz konu uzadı ama evet. Yani neyse Sony'ye sevindiğimizden değil çıktığı evet. İçin sadece bazı konularda zaten irite ettiği konular vardı. Hani çok şaşırmadık.
Evet. Ford ve Koç.
Ford ve Koç arkadaşlar LG işbirliğiyle beraber Avrupa'nın en büyük batarya fabrikasını Ankara'ya kuruyor. Niye Ankara vurgusu yapıyorum? Çünkü böyle işbirliği işte üretim tesisi açılacağı zaman hemen Bursa konuşulur. Aynen. Bursa'da açacağız abi. Ya Bursa. Yine depremden etkilenebilecek bir yer. Daha önemlisi sanayimizin %60'ından fazlası Bursa'da.
Evet.
Tamam mı? Bursa'nın başına bir şey gelse ülkenin üretimi bitiyor resmen. Burada olmaması beni sevindirdi.
Bence de Ankara'da olması çok iyi ki hani işte ne yazık ki Hatay depremi oldu ve evet. Hani şu anda tabii ki hani oradaki acıları paylaşıyoruz ediyoruz ama bir yandan da İstanbul'dakiler olarak biz İstanbul depremi konusunda büyük bir korkumuz var. Ve
önlem
konuda...
almamız lazım. Evet. Artık hani tekrar aklımıza geldi bu olaylar. Biz zaten depremin farkındaydık da acısı daha yeni ya.
Aynen.
Bir şeyler yine artık depreme göre hesap ediliyor olmak lazım. En azından hani bir süre aklımızda daha çok yer elde edecek. Evet.
Ki profesörler bu konuda diyor ki hani özellikle fabrikaların İstanbul'dan daha uzağa taşınması gerekiyor evet. Diyorlar. Hani bu yüzden bunun Ankara'da oluyor olması... güzel bir
İlk etapta yani. Bu benim hoşuma gitti. Bunun dışında arkadaşlar 45 gigawata kadar 2029'a tabii ki bu olayı yayıyorlar. İşte 2026'da üretim başlayacak. Sonra da işte oradaki testteki çeşitli geliştirmelerle beraber 45 gigawata kadar üretim yapılacağı söyleniyor. Avrupa'nın en büyük batarya üretim tesisi. Bu çok çok önemli evet. Bir şey zaten. Ülkemizde mesela Aspilsan var. Hı-hı. Ben mesela Aspilsan pillerini takip ediyorum. İşte 2800 mAh, 3.7 volt, 18650 piller üretiyor adamlar. Ve fiyatları da işte Sony'ye bakıyorsun. 2800'lük, 3000'liklerine bakıyorsun. Onlar 150 lirayken Aspilsan işte 90-100 TL civarlarında. Ülkemizde yani bir pil üretimi var. Mesela bu en yerli olanı. Tabii ki burada LG'nin, Kore'nin işbirliği var ama Ford ve Koç gibi çok önemli.
Evet.
Yerel diyebileceğimiz isimlerin işin içerisinde olması benim için önemli. Hem istihdamdır hem de ülkenin bir şekilde elektrikli araç üretimiyle alakalı çalıştığı dönemlerde. Hani sırf ona etki edeceğinden değil, ülkede başka iştiraklerin başlangıcına vesile olur diye söylüyorum. Hı-hı. Önemlidir. Özellikle LG Energy Solution'ın CEO'su Yong Su Kwon demiş ki anlaşma kapsamında şimdi Türkiye'de Ford ve Koç ile güçlerimizi birleştirerek Avrupa'daki elektrikli otomobil geçişini daha da hızlandırmak için lider pil teknolojimizi devreye sokacağız demişler. Lityum iyonlar var, şimdi kobaltsız piller var. Var oğlu var. Yeni teknolojiler de bu tesislere entegre edecekti büyük ihtimalle. Şimdi mesela uzunca piller getirdi. Mesela ha, evet. Çinliler mesela kettle diye okunuyordu. C-A-T-L diye araştırmanız için kolay olsun diye söyleyeyim. İnce uzun, delinliğini ateşe almayan, evet, çok daha enerji ihtiva edebilen işte piller misal veriyorum. Bunların da önü açılacaktır. En nihayetinde de bir batarya tesisi Avrupa'nın en büyüğü.
Avrupa'nın en büyüğü olması zaten çok olacak önemli yani. Bir detay. İşte Ankara'yı zaten konuştuk. Yani güzel bir haber.
Güzel bir haber. Ben bu tür yani zaten pil batarya teknolojilerinde lider olan bir isim haline gelirsen bunun artık bundan faydalanacak cihazları üretmenin kolaylığı artıyor. Evet. Senin elinde çok önemli bir koz olmuş oluyor. Tabii ki ondan sonra elektrik motorları çok önemli ihtiva ediyor. Otonom sistemlerin geliştirilmesi çok önemli ihtiva ediyor. Ama buradaki en önemli maliyet kalemlerinden biri ne? Batarya pilin kendisi yani.
Senin bu arada güzel bir video içeriğin var. Az önce ben bunun teaser'ını aldım ama... Türk aşağı yukarı ne kadar gelir? Senin bu arada Burak Şolt'un kendi kanalında.
Şöyle. Ya herhalde normal bir powerbank'ten çok çok ucuz olmayacak. Hı-hı. Ama servis edilebilirliği yüksek olacak arkadaşlar. Türkiye'de üretilmiş asbestan pillerden powerbank yapacağım.
Çok güzel.
Dış ünitesini aldım. Göstergeli, içi böyle gözüken şeffaf. Gövdesi çok çok hoş. Görünümü çok hoş. Ama en önemlisi tabii ki dediğim gibi. İçinde diyelim pilleri artık ömrünü tamamladı mı? Yeni hemen pillerinizi zaten alıyorsunuz. Devam. Karaköy'de bastırtıyorsunuz, bağlayıp devam ediyorsunuz.
Peki yok mu Burak Şolt Powerbankleri diye bir marka?
BŞ.
Sonuçta
BS.
Yani ülkemizde biliyorsun birçok marka şeye farklı cihazları alıp birleştirip toplayıp, tek bir cihazlar alıp satıyorlar bunu.
Vallahi neden olmasın, servis edilebilirliğiyle işte tamir edilebilirliğiyle önemli bir konuyu da ortaya koyarım. Derim ki
bence güzel birkaç tane satılabilir.
Bir dakika sen benim marka olmamı istiyorsun. Olabilir
Burak Şolt
ya.
Bir marka. İlk işe beni alırsan
tamam.
O zaman ben kendi haberime geçiyorum.
Geç abi.
Bundan sonrası biraz daha kısa kısa tabii ki. İşte her yıl artık çıkmakta olan Call of Duty. Peki şunu soracağım sana. Küçükken işte, Call of Duty'ye Call of Duty der miydin?
Çok net bir şekilde derdim. Değil hala mi? Demek istiyorum çünkü bana daha samimi geliyor.
Değil mi? Call of Duty. Abi ya hani Duty kısmı Duty olabilir de başı çok kalmış gibi ya.
Evet.
Neyse şimdi bu her yıl çıkacak zaten. Hani evet. Microsoft'un anlaşması en azından birkaç yıl boyunca bir şeyleri bozmayacak. Hı hı. 2023 yılında çıkacak oyun içinde yine çok güçlü bir oyun geliyor diyorlar. Şimdi Call of Duty tarafında şöyle bir şey var. Bir yıl güçlü bir oyun çıkartıyorlar. Hı
hı. Bir yıl böyle ara bir oyun gibi gidiyorlar. Evet. Yani başka bir stüdyo yaptırıyorlar.
Şimdi en son Modern Warfare 2 çıktı. Hı hı. O yüzden bu yıl daha böyle işte Vanguard çıkmıştı birkaç 2 yıl öncesinde. Hı hı. Onun gibi bir şey bekleniyordu ama söylentiler Modern Warfare 3'ün çıkacağı yönünde. Ha. Ama geliştirici stüdyo Sledgehammer Games. Onlar da hep ara oyunları yaptılar.
Tamam. O yüzden zaman yine ara oyun mu gelecek?
Bence ara oyun gelecek çünkü 2 yıl üst üste bu kadar büyük çıkarmazlar ki oyun söylentilere göre eski nesile bile geliyor.
Ha tamam. O zaman
o yüzden bence
olacak.
Ara oyun olacak bu. İşte zaten yine Kasım Aralık ayları civarında çıkışını yapacaktır. Ama şu an için çok da bir şey söyleyemiyoruz ne yazık ki ama bence benim tahminim bir ara oyun olacak yönünde.
Yani PlayStation 4'e de hala geliyor olması şaşırtmasın kimseyi. Evet. Çünkü hala çok ciddi sayıda PlayStation 4 kullanıcısı var. Ama bir yandan tabii. Da PlayStation 5 kullanıcı da diyor ki oğlum ben niye aldım bu konsolu o zaman?
Ya 120 milyona yakın. Yani 19 civarı falan. Ya
şimdi ben bu kadar büyük pazarı kaçırır mıyım yani? Tabii. Öyle bir tabii ki kafalarında herkesin, her oyun geliştiricisinin, büyük stüdyonun hesabında PlayStation 4 de oluyor. Ama işte ara oyun gelir ya stüdyodan
bence
belli.
Bence ara oyun evet.
İsim Sledgehammer belli mi yoksa Call of Duty 2023 mü?
Yani şu an için 2023 de o işte bir şey bulurlar ona yani.
Bir kılıf uydururlar. Ya ben 1, 2, 3 sanırım konsola çıkmıştı.
3'ü dünyada oynayan çok az insan.
Çok az var değil mi? Ben de hiç bir konsola çıkmıştı herhalde bilmiyorum
evet, sadece
diye.
Sadece konsola çıktı.
Call of Duty 4 ve 5 de benim yaklaşık 4500-5000 saatim var.
O kadar. Modern Warfare 1 ve bu 2. Dünya Savaşı'nda geçenleri diyorsun değil mi?
Yok Call of Duty 4 Modern. Ha evet doğru. Call of Duty onlarda ben online sunucularda yaklaşık 4-5 bin saatimi erittim evet. Lise dönemlerinde. O kadar saatte çalışsaydım ben şimdi burada
burada değilim. Neredeydim peki?
Ben atom bölüyordum ya. Ya gerçekten çok vaktimi harcadım oralarda ama çok çok keyifli zamanlardı.
Öyle evet.
Lahmacun Nikim'le beraber. Nikim lahmacundu. Lahmacun. Ay en çok tükettiğim çok şeylerden biriydi o zaman. Ucuza lahmacun yediğimiz lise dönemleri ve inanılmaz.
Lahmacun şu anda 50 lira tanesi.
Değerliymiş aslında. Nick'i iyi seçmişim. Şimdi bir geliyoruz. Evet. Yeni habere de GeForce Now platformuna sevgili arkadaşlar.
Xbox'ın PC oyunları geliyor.
Evet. Şimdi bu neden değerli konusunu sana ben atacağım.
Bu aslında bir yandan çok değerli, bir yandan da enteresan bir durum var aslında orta. PlayStation çünkü kendi oyunlarını GeForce Now'dan çekti. Bu God of War'lar falan onları tamam. Çekti oradan. Şimdi Xbox'ın PC oyunlarının ilk başta bu arada haber çok yanlış anlaşıldı. Bir saat falan herkes çok sevindi. Çünkü PC Game Pass'te GeForce Now birbirine bağlanıyor gibi bir şey sandı insanlar.
Keşke öyle olsa.
Öyle bir şey olsa yıkılır.
Çok çok güzel olurdu diyorum, da yok ya. Yani.
Bak orada belki şöyle bir şey yapılır. Neden Microsoft bunu istemiyor? Hani oyunlarını PC GeForce Now'a bağlamıyor. Çünkü kendisinin de bir streaming platformu var. Evet, Xbox var. Diye. Ama o bazı ülkelerde yok. Mesela bizim ülkemizde.
İşte yok.
Bizim ülkemizde GeForce Now var. Mesela xCloud'u eğer getirmeyecekse buraya PlayStation Now mesela yıllardır gelmedi ve gelmeyecektir. Evet. PlayStation bile çıkıyor ülkeden. O yüzden mesela şöyle bir anlaşmaya gidip ya Türkiye'de ben yokum. Orada GeForce Now'la anlaşma yaptım. Game Pass oyunlarını oradan oynayabilirler. Ama gibi bir anlaşma olabilir.
Bir başka ülkedeki kullanıcı hani bana der mi acaba? Bence çünkü çok tatlı bir...
Yani evet ama olmadığı ülkede böyle bir anlaşmaya gidilebilir. Şu an için sadece Xbox'ın PC oyunları. İşte ne olur bunlar? Flight Simulator, Forza oyunları, işte Halo falan. Bunlar artık şeye gelecekler. GeForce Now'a gelecekler. Oradan yine oynanabilir olacak.
Aslında ya şey var yani çok tatlı gözüküyor mesela senin dediğin. Bir de ülkemizde Xbox tarafı, Microsoft tarafı böyle yani nasıl diyeyim? Şu Game Pass fiyatı 35 lira falan. Deluxe 45 lira falan. Senelerdir de değişmedi bu fiyat. Lütuf gibi fiyatlar bu arada.
Geçenlerde hatta bir ufak bir hata sonucu 3 yıllık Game Pass'i 500 lira gibi bir şey aldı insanlar.
Ve bak emin olun ben bu Xbox ekibinin, Microsoft Türkiye ekibinin bu tür açıklardan haberdar olduğunu biliyorum. Hı hı. Ve bu tür şeyleri de kapamıyorlar yani anladın mı? Buradaki kullanıcı faydalansın abi. Yani burada zaten ekonomik şartlarda belli bir sıkıntı var. Hı hı. Biz de kullanıcımızı mutlu etmek istiyoruz.
Ya burada işte sürümden kazanıyoruz gibi bir yani şey, ama mantık gütmeleri lazım.
Kar marjlarını da düşünüyorum. Şimdi hesap ediyorum şimdi yurt dışındaki dolar bazında şeyleri çok çok düşük çok kalıyor. Düşük. Yani hiç sürümden kar bile yok gibi durum var. Sanki sırf bizim mutluluğumuz için çalışıyor adamlar. Böyle bir izlenim geçiyor bana. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın sevgili arkadaşlar. Yani
Microsoft ben şeyi merak ediyorum açıkçası. Sony'nin çıkmasıyla özellikle Xbox tarafını daha da yaygın bir hale getirecek mi Türkiye'de? Hani pazara öncelik verecek mi? Yoksa ya zaten rakibimiz de yok. Biz de biraz çekilelim, rahat takılalım mı diyecek.
Bu saatten sonra bence daha da üstüne basacak.
Umarım öyle olur. Çünkü PlayStation'ın ülkeden ayrılması gerçekten bu arada hani hala resmi bir açıklama yok da ayrılacaklar büyük ihtimalle.
Ayrılacaklar arkadaşlar.
Yani çok
PlayStation da ayrılacak bak. Tabii. Sony diyoruz işte önce dediler ki işte abi televizyon gidiyor, kameralar kalıyor, işte projeksiyon kalır falan filan dediler de.
Operasyonel bir değişiklik.
Ha güncelleme yapıyoruz. Yok abi hepsi gidiyor yani. Bir tek kameralarla projeksiyon tarafı kalacak. Hepsi gidecek yani. Adım adım mı yani? Sadece bunun şeyi bu. Adam cart diye şey diyemez. Gidiyoruz ülkeden. Yani işte bavulunu almış sırtına gidiyor. Böyle bir biz profil çizmek istemez.
Biz o kadar şey aldık ne yapayım?
Alma. Ya, garantileriyle alakalı da çok sıkıntı olmaz.
Büyük tabii tabii burada onu distribütörler hallederler
evet,
zaten.
Evet evet distribütörle halledilir. Burada başka bir markanın şey garantisiyle anlaşılır, eğitilir. Sıkıntı olmaz da durum böyle yani.
Evet. O zaman AMD mi diyoruz?
AMD diyelim. Çünkü sitemizde hali hazırda incelediğimiz bir 7950X var. Ryzen 9 7950X sitemizde ve YouTube kanalımızda videosu mevcut. Şimdi bunun X3D versiyonu geldi. Biz bunu nereden biliyoruz? 5800X ve bunun X3D modeli vardı. Ve buradaki performans artışı çok belirgindi. Her iki oyunlarda %30'a kadar fark ediyordu ya. Yani çok ciddi bir oyun işlemcisi hala. Yani bu işlemciyi al 5800X3D. AM4 bir anakart al, DDR4 RAM tak, güzel bir ekran kartı yakışacak. Hala çok tatlı. Tabii. Fiyattan bağımsız konuşuyorum. Ama şimdi 7950X'in X3D modeli geldi. Hı hı. Ve burada tuhaf bir durum var. Bir önceki versiyona göre performans düşük kalıyor Geekbench 5 testlerinde. Şöyle ki sırayla tek çekirdekte 2157, çoklu çekirdekte 21841 puan alıyor. Halbuki yani bu X3D'den bahsediyorum. Şimdi düz versiyona geliyorsun 2246 ve 25275 puan aldığını görüyorsun. Bir tuhaflık var.
Evet.
Bunlar enteresan. Sızıntı bunlar yalnız arkadaşlar. Yani sızıntı tamam işte 16 MB 52, 128 MB da L3 ön belleğe sahip toplamda 144 MB. Hı-hı. Zaten bu ön belleklemeyi meselesi bu. Çok daha fazla ön bellek sunuyor sana ve hızlı bir ön bellekleme yapabiliyor. İşte enerji verimliliği de artıyor o kısımda. Ama Geekbench Bench'te böyle bir sıkıntı, düşük puan skorsu meydana gelmiş. Hı hı. Lakin şundan eminim, bu işlemci kesinlikle oyunlarda daha performanslı olacak. Çünkü bizim elimizde örnek var. 5800X 3D modeli. Ben bu işlemcinin zaten beklenmesi gerektiği konusunu 7950X videosunda da anlatmıştım. Dedim ki kesin bunlar bu işlemciyi çıkaracaklar. Intel 13000 serisini, 13900K'ları, KS'leri karşımıza çıkaracak. Sonra AMD diyecek ki ha, ben senin üstüne bir işlemci daha koyuyorum. X3D modeli. Çıksın bakalım, ama ben burada yaşanan performans sıkıntısının pratikte oyunlarda yaşanmayacağını düşünüyorum.
Bence de yani detayları da belli değil zaten. Evet. Mutlaka orada bir sıkıntı vardır, açıklanır ve işte ürün geldiğinde zaten.
Tabii tabii şey diyor hani 5 nanometre üretim mimarisi, 16 çekirdek, 32 izlek, bu tür bilgiler elimizde var. Hı-hı. Bu tür şeyler elimizde bulunuyor ama işte bu sızıntı skorlar, sonuçta daha NDA'lar var, işlemciler belki de işte inceleyecek kişilerin eline geçmedi. Mesela benim elime geçmedi. Ama ufak tefek sızıntılar büyük ihtimalle adam işte ilk testler yapılıyor. Geekbench. Aa, interneti açık unutmuşuz. Aa, skor internete yüklenmiş.
Aa, arkada mining yapıyormuşuz.
Aa, işte ya şöyle oluyor. İşte imzalanıp bu skorlar yollanıyor bu tür sistem hizmetlere, işte karşılaştırma yapabilirsin diye. İşte bazen unuttuk falan diyorlar. Yalan dolan yani aslında. Evet. O yüzden sızıntı
çok
skorlar.
Çok spontane
bunlar.
Bir soru soracağım. Orada hemen haber ilgimi çekti de AMD gelecek planlarını açıkladı. DLSS'e yanıt gelmiyor. Şimdi FSR var biliyorsun.
FSR var, evet.
FSR 3.0 var en son değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Galiba 2.0'dı. Ben de tam hatırlayamadım.
3.0 çıkmak üzere galiba sanırım.
İşte DLSS 3 var.
DLSS 3 var. FSR 2 mi var acaba?
İşte burada cevap vermeyeceğiyle alakalı bir yanıt gelmeyeceğiyle alakalı bir şey söylemişler ama FSR şu anda Nvidia ekran kartında da AMD çalışıyor. Ekran kartında da çalışıyor. Böyle bayağı açık platform.
DLSS 3 de sadece 4000 serisi ekran kartlarında çalışıyor.
Yani bir cevap gelir ya buna. Bu bence şeydir. Bu yine
spekülasyonlar.
Ya, ya şimdi şöyle, adam şey demeyebilir ya. Ben şimdi bütün pazarlama bütçemi şeyimi de bunu ayarladım. Sana bu haberi verirsem bu röportajda biz niye bu bütün elimizdeki kaynağı burada
biz
harcayalım? Biz kendimiz çıkaracağız bunu çat diye bir lansmanda. Şimdi mesela şey var. MVC'de öyle şeyler açıklanmaz. Onlar o markada orada olmaz ama yani bir toplantıda, büyük bir etkinlikte çat diye FSR 3.0 der. Çat diye FSR 4.0. 82 musul, 83 falan. Anladın? Ya, o yüzden şöyle. İlk başlarda yok abi yapmayacağız derler. Sonra bir toplantıda şak diye açıklarlar. Borsa kağıtları da hemen uçar fırlar. Gelir.
O zaman sırada iki tane küçük haberim var. Sonrasında bitiyor tamam. Zaten. Birincisi Civilization. En popüler strateji oyunlarından birisi. Hı-hı. Hemen sana ufak bir soru. Civilization oynar mısın, sever misin?
Gördüm, kafam çok karıştı, kapadım.
Evet, öyle bir.
Ben Age of oynamaya devam ettim. Age of Empires 2.
Çok farklı aslında şimdi. Civilization sıra tabanlı bir strateji oyunu ve işte bir uygarlıkla gelişiyorsun.
Evet.
Ve benim en çok hoşuma giden nokta şu Civilization serisinde. Oyunu kazanabilmek için birkaç farklı yol var. İşte din konusunda ilerleme kaydedip kazanabilirsin. Hmm. Eğitim. İşte eğitim, askeri güç, ne bileyim ondan sonra nükleer silahlar falan. Ya farklı farklı gelişip oyunu kazanabiliyorsun. O yüzden bu çok benim hoşuma gidiyor. En son 6. oyun çıkmıştı ve yıllardır da bekleniyor devamı. İşte Firaxis Games'in yaptığı bir oyun serisi. Şimdi yeni oyun duyuruldu. Ama yeni oyunla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Ana oyun mu, ara oyun mu belli değil. Sadece yeni bir oyun geliyor dendi.
Peki bu ara oyunları deleji gibi verme huyları var mı bu arkadaşların?
Yok. Yok. Direkt dümdüz oyun olarak çıkartırlar ama Civilization 7 olmayabilir bu oyun. Yani arada bir Civilization bilmem ne.
Anladım. Ya çünkü şey var mesela çok eskilerden, şu anki güncelde belki pratiği yoktur da işte Age of Empires bir şey diyor. Age of Empires Mythic miydi neydi? Sonra Titans diye bir ek paket geldi. Evet. Oyunu mesela bayağı değiştiriyordu. Yeni bir oyun gibi gözüküyordu aslında ama işte bir oyunun üzerine ek DLC paket gibi bir şey. DLC gibiydi. Bu öyle huyları yok,
yok diyorsun adamın. Yok yok. Yani bunların da çok büyük DLC'leri oluyor gerçekten. Oyuna hani çok inanılmaz şeyler ekiliyor ama bu direkt yeni oyun olarak çıkış yapacak.
Tamam.
Şimdi bu stüdyo en son Marvel's Midnight Suns yapmıştı. Oynanış anlamında herkes çok beğendi ki bu stüdyo XCOM'u da geliştiren stüdyo. Oynanış anlamında çok beğenildi ama hikaye olarak çok sevilmemişti. Civilization tarafında zaten hikayeye gerek yok yani.
Oynanışı yani anlattığın kadarıyla yeterli. Pek bir gerek yok. Ben de izlediğim kadarıyla çok gerek görmüyorum. Enno da onun tarzında bir oyun mu?
Ya evet, benzer.
Benzer değil mi? Benzer. Tamam.
Ama bir şey diyeyim mi? Civilization ilk girdiğinde çok korkutuyor. Hı hı. Çok çok acayip şeyler oluyor.
Çok karışık. Ben çok karışık. Kafam yoruldu. Stres atmak için girmiştim. Stres oldum, çıktım.
Ya böyle bir boş iki gününü ayır. Bak sonra müptelası olursun bak. O kadar bırakamazsın yani.
Aman aman.
Evet. Var mı haberim?
Bende bir tane de Honor arkadaşlar haberi var. Honor Magic 5'in güçlü özellikleri gün yüzüne çıktı bizim yine sitemizde manşetlerden bir tanesi. MWC yaklaşıyor. 27'sinde mi MWC?
27'sinde galiba.
Evet. 27'sinde bir açıklama yapacaklar ve Honor Magic 5
tanıtılacak.
Top model. Evet. Yani hem tanıtılacak hem de top model. Tanıtımdan önce ortaya çıktı diye zaten bizim sitemizde attığımız manşet bu. İşte üzerinde 12 GB RAM bulunuyor. Android 13 işletim sistemiyle geliyor. Bunlar temel diğer Honor telefonlarda da bulabileceğin şeylerden bir tanesi de Snapdragon 8 Plus Gen 2. Önemli. Bununla beraber geliyor. Yani o zaman top spec bir telefon gelmiş oluyor. 6.8 inç büyüklüğünde OLED LTPO ekran. LTPO ekran ne demek? Tazeleme hızını bir Hz kadar düşürüp sürekli açık ekranı mümkün kılabilecek bir panel aslında. iPhone'larda gördüğümüz ekran. Yani Pro'larda gördüğümüz ekranın aynısı aslında. Sonrasında en azından çalışma mantığı olarak üreticisi vesairesi artık farklılaşır. O konuyu görürüz. Üçlü kamera kurulumuna sahip. Yani güncel telefonlarda da olduğu gibi. HDR 10 Plus ve 1100 nit parlaklığı.
100 nit evet. O benim de ilgimi çeken nokta o oldu.
Evet. Ekranın tamamı için olmayabiliyor arkadaşlar. Küçük bir yüzdesi için bu kadar parlaklığa çıkabiliyor. Sürdürülebilir parlaklık tamamı için tabii ki değişebiliyor sevgili arkadaşlar ama işte 2160 Hz PWM karartma ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı. Bu 240 Hz'leri 360 Hz'leri biz genelde görüyoruz. 480 Hz oldukça iddialı. İşte şimdilik fiyat noktasında bir bilgi bulunmuyor. Ama
bizim için en kritik yerde orası.
Şimdi Honor'un şöyle bir Türkiye'de, en azından Türkiye için konuşuyorum arkadaşlar. Bu model gelir mi bilmiyorum ama X9A diye mesela orta şeker bir model de getirdiler ülkemize. İşte Honor 70'i getirdiler yine orta segmentin biraz daha üstünde. Bu adamlar şu anda Türkiye'de pazar payı kazanabilmek için Huawei'den kalan pazar payını zaten çoğu marka aslında bölüştü aralarında.
Aynen.
Bayağı vakit geçti ama tablet kısmında özellikle sonrasında telefon çünkü tablet kısmının fiyat performansı çok yüksek modeller getirdiler. Honor Pad 8 gibi. Telefonda da Honor 70 gibi güzel telefonlar getirdiler. Fiyat performans anlamında eğer bu telefon ülkemize gelecek olursa
düşük fiyat gelebilir diyorsun.
Üzmez.
Anladım.
Fiyat performansa odaklanırlar. Tekrarlıyorum. O videoda yakınlarda şeye girer, yayına
tablet
girer.
Tablet videosu değil mi?
Tablet Honor Pad 8 5200-5300 liraya. Full metal gövdeli, işlemcisi orta şeker, ekranı 12 inç, rakipleri hep 13, çözünürlüğü yüksek ve 8 hoparlörlü.
Tam senin istediğin.
Tam benim istediğim gibi bir tablet ortaya koymuşlar. İncelemesinde detaylarını izlerseniz ben burada çok detaya girmiyorum
benim
ama.
Hoşuma gitti orada. İncelemeni ben izledim.
Öyle mi?
Sonuçta
biz arka planda izleyebiliyoruz arkadaşlar.
Avantajımız olsun herhalde.
Ya o paraya o tabletin olmaması gerekiyor. Honor evet orada ya. Belli bir pazarlama bütçesi kullanmış gibi gözüküyor. Bunu telefonlarda da yapabilirler. Kar marjları telefonlarda daha düşük ama yapabilirler.
Ya benim aklımı çeldi aslında düşünüyorum ben bir tablet almayı. İşte Apple'la böyle paraya kıyayım, böyle bir iPad alayım gibi bir noktadaydım. ama hani bu şimdi incelemende sana güvenerek.
Güveniyoruz kardeşim.
Ya güzel duruyor. O yüzden hani daha düşük bütçeli gidip kenara da biraz para koyup olabilir yani. Olur, ben açıkçası o tableti sevdim.
Evde dizi film kullanmak için yani çünkü göbeğinin üstüne koyup o tabletten hiçbir renk sapması da olmadan istediğin gibi istediğin açıdan bak. Kapalı ortamda yetecek ışıkla ve güzel ses kalitesiyle beraber dizi film çok izleyebilirsin.
Ya bazen bizim burada da işte mesela senin kullandığı gibi ihtiyacımız oluyor. Laptop bir tık daha mesela burada büyük kaçabiliyor. Evet. O tarz şeyler için de ekranın boyutu falan bence gayet iyi.
Evet.
Peki bu telefon için şöyle kısa bir soru sorayım sana. Fiyatı sence ne olursa idealdir? Bu dersin.
Şimdi bu telefonun fiyatı tabii ki şöyle olacak. Huawei'nin ülkemizde P40 mı P50 mi? P50'ler var galiba. P50'ler var. Şimdi onlara gittiler 40 bin lira fiyat çektiler.
Tabii.
Bir ara indirimde gördüm böyle işte 37-38'lere kadar düşmüş. Şimdi Honor bu fiyatı çekmeyecektir.
Yani.
Huawei ile hani biz beraber düşünüyoruz. Çünkü Huawei'den kopmuş sonra da ayrıca bir marka haline gelmişti ya. Şimdi o fiyatları çekmeyebilirler. Ama mesela ben burada ki ya ben çok iyi imser bir beklentiyle bakıyorum telefonu. Şöyle bir 30K deseler 29.999 ama çok zor. Çok çok zor. Ya benim beklentim 30 ila 35 arasında. Huawei'nin yaptığı yanlışı yapmamalarını rica ediyorum. ama o paraya da gelmeyecekse zaten çok getirmezler.
Bir, değil mi? Bence çok bir anlamı olmaz o zaman. Yani, çünkü zaten bir tık üstü iyice Samsung'a, Apple'a yaklaşıyor.
Samsung'a, yani. Apple'a gidiyorsun zaten. Yarışmaman lazım onlarla. Evet, yarışacak yani. Bir duruma da düşüyorsan o telefonu getirmemen lazım ki tüketicinin kararı belli ya. Yani adam doğru. Diyor mesela iPhone alırım abi o fiyata. 14 alırım, 256'lığını alırım. Aynen. İşte 5 sene büyük güncelleme alırım. Çünkü Honor diyorsun yine Android bir telefon.
Evet.
2 tane büyük güncelleme alsa oh dua ediyorsun. Ama iPhone diyor ki sana ben sana en az 5 tane büyük güncelleme vereceğim. 7 sene falan da güvenlik güncellemeni veriyor olacağım diyecek.
Ben geçenlerde ta ilk 7'lere falan şey geldi güncelleme geldi.
İşte mesela yani o yüzden oraya çıkacaksa fiyatlar zaten Honor Türkiye bunu getirmez ülkeye.
Bence.
Ama olur da şöyle bir 30K'ya çat diye sabitlerlerse bu telefonu ki bence çok zor. O zaman al beneli bir telefon da olur. Honor için de mantıklı olur. Hem tüketici hem de getirecek adam için tatlı olur.
O zaman göreceğiz Epic de. Son haberimi hemen kısaca vereyim. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde 5 tane Yüzüklerin Efendisi oyunu gelecek. Bu şey gibi bal reklamları var. Bir değil, iki değil. Tam onun gibi.
Yanına da polen var mı?
Tabii burada şöyle bir sıkıntı var. Hemen öyle sevinmeyelim. Embracer Group geçtiğimiz yıllarda satın almıştı Yüzüklerin Efendisi'nin bu oyun haklarını. Şimdi oyunlardan birisi Lord of the Rings Gollum. Yıllardır zaten bu konuşuluyor.
PC oyunu falan mı?
Aynen. Yani Gollum'u kontrol ediyoruz. Tamam. İlk başta çok güzel bir mantık olabilir aslında. Hikaye olarak güzel olur falan dedik. Teknolojisi iyiyse iyi olur dedik. Bayağı mobil oyun gibi bir şey çıktı yani. Çok kötü. Hala da çıkmadı yani.
Gollum'u kim oynamak ister ki? Yani... Aragorn'u oynadığım bir hikayeyi düşünebiliyorum ama Gollum'u oynayıp işte yerde yüzük bulup falan
diye. Gollum'da şey olur işte yani o gizlilik odaklı bir oyun olur. Bir şeyler yapmaya çalışırsın.
Abi havalı bir karakter değil ki
değil,
ama.
Evet, değil.
Yani belki şey orijin hikayesini bilmem. İşte normal vakti zamanında insanda yüzük taktı işte o güç onu eritti yok, falan filan.
O zaman
falan.
Da değil.
O zaman da değilmiş yani anladın mı? O yüzden zaten fikir ve isim sıkıntılı ya.
Evet, yani bu sıkıntı şimdi diğer sıkıntıya geçiyorum. Diğer oyunun ismi de The Lord of the Rings Heroes of Middle-earth. Bu da aynı Star Wars Galaxy of Heroes'un yapımcılarından gelen bir mobil oyun. Eğer yani Star Wars'u seviyorsanız bu oyunu da belki sevebilirsiniz. Aşağı yukarı aynı şeyi çıkar diye
ama
düşünüyorum.
Ama mobil oyun.
Mobil oyun. Sonra bu biraz heyecanlanabilir. Lord of the Rings Return of Moria. Moria madenlerine dönüş. Bu hayatta kalma oyunu. Moria madenlerinin içinde geçiyor. Birkaç cüceyi kontrol ediyorsun. Co-op modu da var. İşte atıyorum biz 4 arkadaş cüce olarak girdik Moria madenlerine. Tamam. Hayatta kalıyoruz. Bir yandan da Moria madenlerini eski haline getirmeye çalışıyoruz o güzel günleri.
Bak bu tatlı geldi. Bak bu güzel. Çok güzel geldi.
Tabii ama burada biraz da işte hani içerik olarak güzel duruyor hayatta kalma falan ama grafik olur, şu olur, bu olur. O atmosferiyle de güzel hissettirmesi lazım.
Şimdi çok kapalı bir olan o zaman olacak. Madenlerde geziyorsak sürekli kapalı, karanlık bir alan.
Aynen.
Orada böyle bizim o dünyayı şen şakrak hale getireceğimiz şeyler, faktörler olursa çok çok tatlı olur bence. Arkadaşlarla oynayıp böyle bir hani ölü bir şehri canlandırma fikri çok hoş.
Değil mi?
Bence emek de. Veriyorsun, emek sarf ediyorsun. Bakıyorsun ki ulan çok güzel şehir oldu. Sonra Balrog giriyor kapıyı açıyor oradan. Selamun aleyküm.
Ben şey de isterim. Bu oyunda mesela ara sıra bizim madene elfler gelsin.
Ha,
alıp vurup gönderelim onu. Buradan.
Değil mi? Elfler basmaya çalışıyor. Evet. Elmas varmış sizde. Bize yakışır. Bak küpe lazım bana falan.
Son iki oyunun biri hakkında hiçbir bilgi yok. Ne olacağı bilinmiyor. Umarım AAA bir oyun olur. Shadow of Mordor tarzında.
Olsun mesela.
Diğer oyunda işte hemen bu tarafa biraz bakayım. Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yanı sıra James Cameron'ın Avatar filmlerinde de çalışan bir efekt stüdyosu yapıyor bu işi. Weta Workshop diye. Bunlar da Take-Two'ya bağlı bir şirket olan Private Division'la ortaklık kurmuşlar. Birlikte bir oyun geliştiriyorlar şu anda. Oyun nasıl bir oyun olacağı hiç bilinmiyor.
James Cameron boş adamlarla çalışmaz.
Evet bence teknik anlamda bu oyun çok iyi olur. Hı-hı. Ama içerik anlamını bilmiyorum tabii.
Vallahi yani orada AAA bir şey gelecek. Bu son bana AAA şeyi verdi. James Cameron ismini duydum zaten. İsmin geçtiği her paragraf benim için önemlidir. O yüzden daha dolu bir oyun gelecek gibi ama yani şimdi ne bileyim taşın suyunu çıkarıp hani buradan bu isimden mümkün olduğunca faydalanma işi bana çok evet. Soğuk geliyor. Zaten DC'yle biraz tartışıldı edildi. Sevildi mi sevilmedi mi o kısmına hiç girmiyorum.
Yani girmemenin dışında aynen şöyle bir şey var. O diziyle birlikte insanların içindeki o heyecan biraz söndü bence.
O yüzden nostaljiyi unutturuyorlar
evet,
bize
evet,
şu anda değil mi?
Nostalji gidiyor. Mesela Harry Potter işte de aynı hata yaptı. Fantastik Canavarlar serisini çıkartarak o nostaljiyi mahvetti yani.
Evet. Ben gittim birkaç tane. En son sanırım filmine şeyine gittim. Kitap bu görselleştirmişler gibi bir şey. Uyudum yarısında. Evet, evet, soğuktu da zaten sinema salonunda uyudum. Vallahi o kadar kötüydü ki. Yani bilmiyorum. Nostaljiyi öldürmeseler keşke işimizdeki. Ben hep Yüzüklerin Efendisi'ni işte Aragorn'du işte ne arkadaş Pippin.
Legolas Pippin.
Bir şey işte. Yani Gandalf'ı hatırlayayım. İşte öldü tekrar canlandı. Onlar böyle işte o Ayrık Vadide mi bir şey oluyor ya. Gandalf geliyor işte aşağıdan atlılarıyla iniyor. Film dünyasını.
Tabii aynen.
Mesela bunlar benim için böyle çok tatlı böyle sahneler. E şimdi ben yeni Yüzüklerin Efendisi'ni böyle yiyince tabii ki o şamarı. Eskilerin tatlılığını.
Hop düştün yani.
Tabii eskiler bana şimdi bu kadar tatlı gelmemeye başladı. Veya daha çok mu değerini bilmek lazım? Bilmiyorum.
Evet, başka haberin yoksa?
Yok.
Bu bölümümüzden.
Evet, ben bunu da kapatıyorum.
Bu kadar diyebiliriz.
Arkadaşlar sizlere ikisi bir programı çatısı altında bu tür yenilikleri, haberleri aktarmaya çalışıyoruz. Eğleniyor musunuz? Aynen. Hoşunuza gidiyor mu? Yani evet. Merak ediyoruz.
Aynen.
Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın yani. Bizi destekleyin biraz. Kanalımıza da abone
aynen
olmayı
öyle,
unutmayınız
abone
efendim.
Unutmayın. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.